Buyurun ayağa kalkalım. Bir gün İncil vaaz metni duyalım. Luka 9. bölüm 57. ayetten 62. ayete kadar okuyacağım. Yolda giderken bir adam İsa'ya, "Nereye gidersen senin ardından geleceğim," dedi. İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Bir başkasına, "Ardımdan gel," dedi. Adam ise, "İzin ver, önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Allah'ın egemenliğini duyur." Bir başkasını, "Ya Rab," dedi, "senin ardından geleceğim. Ama izin ver, önce evdekilerle vedalaşayım." İsa ona, "Sabanını tutup da geriye bakan Allah'ın egemenliğine layık değildir," dedi. Ya Rab, bizi hakikatinle kutsa, senin sözün gerçek ve hakikattir. Buyurun, oturabilirsiniz. Şimdi biraz kısa olmaya çalışıyorum. Vilepederle dün konuştuk. Ne kadar? Ben dedim 45 dakika vaaz ediyorum. Fakat o dedi 45 dakika biraz uzun olacak. 42 olabilir. Evet. Yani buna benzer bir metin sanırım geçen hafta ayininde vaaz edilmiştir. Tabii ki biraz değişik sözleriyle. Orada İsa'nın ne dediği hatırlıyor musunuz? İsa orada da çok önemli bir söz söylemişti. Ve onun orada konuştuklarının bir kısmı neden ibadetti? "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin." Ve tabii ki bugünün metni buna biraz benziyor, fakat farklı ve değişik sözleriyle anlatılıyor. Ve bu bugünkü metinde okuduğumuz iki tür insandan konuşuluyor. Birincisi, kendisi İsa'yı takip etmek istiyor. Ve ikincisi ise, İsa tarafından kendisini izlemesi için çağrılan oluyor. Ve şimdi birincisi için durum öyle görünüyor ki, İsa'nın ardından gitme isteği var. Ve diğer İncil metinlerden bunu görüyoruz ki, bu adam herhangi bir adam değildir. Yani din bilginlerinden biri, yani İsa'la ilgili bir şeyler duymuş, biliyor ki İsa'nın ardından gelmek istiyor. Yani biraz Petrus'u da düşünebiliriz. Hatırlıyorsunuz bu fısıh yemeği sırasında Petrus İsa'ya ne söylüyor ki, "Seninle ölmeye kadar gitmeye hazırım." Fakat insan kendinden ne kadar emin olabilir? Ve bu kendinden emin olan din adamı için İsa'nın sözleri şöyle devam ediyor. İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Yani şimdi İsa bu adama kendi durumunu ve yolunu bildiriyor. İsa'nın durumu ne ve yolu ne olacaktı bundan sonra? Ve tabii ki bunu da burada belirtmek lazım ki İsa bu konuşmaları hangi esnada yapıyor? Biraz ileriki ayetlerde okuyoruz ki İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Yani Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Ve İsa bu esnada bunları konuşuyor. İsa'nın yolu ve durumu neydi bundan sonra? Tabii ki bu çarmıh yolu ve kolay bir yol değil. Yani insanın gidebileceği bir yol değil. İsa'nın gidebileceği ve insanlık uğruna yapabileceği bir eylemdir. Yani bir şekilde İsa bunu da demiş oluyor ki insan kendi isteğiyle çok şeyler yapabileceği düşünüyor. Fakat şimdi İsa gösteriyor ki aslında durum insanın düşündüğü gibi değildir. Ve insanın yaptıklarından çok İsa'nın yaptıkları her zaman düşünmek lazım. Ve bir şekilde İsa bu adama acaba sen ne dediğinin farkında mısın ya da ne dediğini anlıyor musun? Çünkü o kendinden o kadar emin olarak konuşuyor. Yani Petrus yine de aynı şekilde kendinden emin olarak konuşuyor. İsa önceden ölüp dirileceğini bildiriyor. Ve Petrus İsa'ya bir şekilde engel olmak istiyor. Petrus dönüp çekil, İsa ise ona çekil önümden şeytan dedi, bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Allah'a değil, insana özgüdür. Yani bir yandan insan düşünüyor, evet bu yol kolay, basit, evet bir yandan öyle. Fakat yani bizim kendi yapabileceğimiz bir şey değildir. Yani bu yol şan ve şeref yolu değil yani. Tabii ki bir yandan öyledir. Şan şeref her imanlı için bu büyük bir şereftir. Allah'ın çocuğu olmak, Allah'ın kızı olmak büyük bir şereftir. Çünkü Allah'ta her birimizin günahların bağışlanması ve sonsuz yaşama sahip oluyoruz. Ve hatta öğrencileri de bu okuduğumuz metinden biraz önce görüyoruz ki kendi aralarında tartışıyorlar ki en büyük kim olacak? Ve sonra okuyoruz ki biri İsa'nın sağında, biri İsa'nın solunda olmak istiyor. Yani insanlar her zaman öyleyiz ki kendi isteklerimiz Allah'ınkilerden çok değişik ve farklıdır. Fakat İsa diyor ki, yani benim durumum sizin düşündüğünüz gibi değil, tamamen farklıdır. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yer yok dedi. Tabii ki bu yaşam için İsa'nın belli oturduğu bir yer var. Var idi kendi ailesi. Fakat okuduk ya, o şimdi oradan ayrıldı ve oradan ayrılıyor ki oraya dönmemek üzere ayrılıyor ve şimdi sonuç olarak İsa'nın yaslayacağı yer ve başı neresi oldu? Tabii ki çarmıh ve çarmıhtan sonra mezar. Fakat İsa'nın gittiği bu yol senin ve benim onu takip etmek için mümkün yapıyor İsa Mesih. Ve sonra bu ikinci adam, İsa ona bir başkasına ardımdan gel dedi. Adam ise izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. Yani biz insanların hayatı biraz çok tuhaf. Ve insan olarak her zaman birçok bahaneler kendimiz için bulabiliyoruz. Ve biz özellikle Peştere'de bizim için durum öyle ki en uzak yaşayan için kilise binası belki 10 dakikalık yol var. Fakat yine de insanlar yaşantısında öyle ki her zaman bir sebep neden vardır ki Allah'a gelmemek için. Ve burada da görüyoruz ki yani birçok bahaneler var. Fakat bu Zakay hikayesinde şunu öğreniyoruz ki aslında insan yüreğinde bir şey varsa, istek varsa o zaman hiçbir bahaneler sorun olmaz. Hatta bütün bahaneler, engeller yıkılır. Ve İsa bu adama yine de ser cevabı oluyor. İsa ona şöyle dedi, bırak ölüleri kendi ölüleri kendileri gömsün. Sen gidip Allah'ın egemenliğini duyur. Tabii ki durum öyle ki bu adamın babası ölseydi, o burada olmayacaktı. Yani o babasının bu ölüm gömme işleriyle meşgul olacaktı. Fakat yine de kendi için bir bahane bulmuş. Ve İsa de diyor ki her şeyden önemli olan şudur ki bu ruhsal ölü olan kişiler Allah sözü duysunlar ki günahlarından dönsünler ve onlar da yaşama sahip olsunlar. Ve Allah'ın bu kurtuluş planı öyledir ki her zaman ilk adımı biz değil, Allah'ın kendisi atmaktadır. Yani bunu yaratılışta da görüyoruz ki insan günahtan sonra yapacağı tek şey ne oldu ki? Allah'tan kaçmak. Fakat Allah'tan kaçan insan Allah aramakta, çağırmakta ve bulmaktadır. Ve sonra devam ediyor. Bir başkası, ya Rab dedi, senin ardından geleceğim ama izin ver, önce evdekileriyle vedalaşayım. Tabii ki yine de bir bahane. Yani şimdi öyle düşünebiliriz ki bu eve gittiği zaman insan tabii ki sonra gelmemek için birçok sebepler, engeller olabilir. Fakat orada bulunduğu zaman esnasında orada kalmak daha doğru olur. Dinlemek de daha doğru olur. Ve İsa'nın ona yine de sert cevap oluyor. İsa ona sabanını tutup da geriye bakan Allah'ın egemenliğine layık değildir dedi. Yani bu sabanını tarla sürmek için kullanılan bir malzeme. Ben ismi tam nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Fakat öyle ki hayvanlarla sürülüyor ve çalışan onu tutuyor. Ve geriye bakarsa o zaman işi iyi yapamaz. Öyle bir şey. Ve bunun için her zaman ileriye bakmak lazım ki iş iyi yapabilir. Ve bu metnin, okuduğumuz bugünün metninde de bu başlık çok yerinde. Yani İsa'yı izlemenin bir bedeli vardır. Ve bu gerçekten öyledir. Ve şimdi gençler için birkaç şey söyleyeyim. Özellikle onlar için. Yani onlar da Allah tarafından çağrıldı. Vaftiz yoluyla kabul edildiniz. Ve tabii ki bu hafta içerisinde size imanın temelleri öğretildi ki bu bağışlanma ve kurtuluş yolu izleyebilirsiniz. Fakat şunu bilin ki kapı dar, yol çetindir. Ama unutmayın ki bu yolculuğunuzda tek başına değilsiniz. Allah'ın kendisi sizinle beraberdir. Ve o her zaman sizi yaşantınız boyunca destekleyecektir. Ve bunun içindir ki İsa Mesih hepimiz için bir bedel ödedi. Kendi ödedi. Kendini bizim uğrumuza verdi ki biz onun verdikleri sevinerek kabul edebiliriz, güvenebiliriz ve bu iman yolunda onun sayesinde ileriye doğru devam edebiliriz. Allah bize lütfunu versin ki her zaman kutsal beraberlik içerisinde Allah lütfuyla, merhametiyle yaşamaya devam edelim. Teşekkürler.